Ayrım 5, Toz Gibi Yıldızlar, Asimov, sayfa 46. Simuk Aratap çarpık bacaklı, kısık gözlü ve ufak tefek bir adamdı. Ortalama bir tiranlının tıknaz, kalın uzuvlu görünümüne sahipti. Yine de hükmü altındaki ırkların alışılmadık derecede iri ve kaslı bir üyesiyle karşı karşıya olmasına rağmen son derece soğukkanlı görünüyordu. Rüzgarlı bereketsiz gezegenlerini terk ederek galaksiye yayılan ve Nebula bölgesindeki zengin ve nüfusu kalabalık gezegenleri ele geçirerek zincire vuran atalarının ikinci kuşaktan kendinden emin bir varisiydi. Babası vurkaç taktiğiyle savaşan, ardından ortadan kaybolan, sonra bir daha saldıran ve böylece kendilerine karşı koyan devasa gemileri paramparça eden küçük ve hızlı uzay gemisi filolarından birinin lideriydi. Nebula gezegenleri modası geçmiş taktiklerle savaşmıştı. Tiranlar ise yeni bir tane geliştirmişlerdi. Rakip donanmaların ışıltılı devasa gemileri topyekün savaşa girmeye çalışırken kendilerini uzay boşluğunda öylece uçar ve enerji stoklarını boşa harcarken bulmuşlardı. Tiranlar ise sırtlarını salt güce yaslamak yerine hıza ve takım çalışmasına ağırlık vermişlerdi. Böylece krallıklar birbiri ardına düşmüş, hepsi de çelik gemilerden oluşan savunma hatlarının arkasında kendilerini güvende zannederek ve komşularının uğradığı yenilgiyi kısmi bir neşeyle karşılayarak sıralarının gelmesini beklemişti. Ama o savaşlar yaşanalı 50 yıl oluyordu. Nebula bölgesindeki gezegenler artık yalnızca işçi ve vergi toplanılan birer satraplıktan ibaretti. Eskiden gezegenlere karşı çarpışırdık diye düşündü Aratap bezginlikle. Şimdi ise sadece bireylerle mücadele ediyoruz. Karşısındaki genç adama baktı. Sahiden de çok gençti. Hatırı sayılır derecede geniş omuzları olan uzun bir çocuktu. Dikkatli, kararlı bir yüzü ve üniversitelere özgü bir mod olduğuna şüphe olmayan, saçmalık derecesinde kısa kesilmiş saçları vardı. Aratap gayri resmi olarak onun için üzülüyordu. Delikanlının korktuğu barizdi. Byron içindeki duyguyu korku olarak tanımlamazdı. Eğer hislerini aldandırması istenilseydi onu gerilim olarak tarif ederdi. Hayatı boyunca tiranlıları hükümdarlar olarak görmüştü. Güçlü ve önemli bir şahıs olan, kendi topraklarında kesinlikle sorgulanmayan ve saygıyla karşılanan babası bile bir tiranlının huzurunda sessizleşir, neredeyse mütevazı bir tavır takınırdı. Tiranlılar arada sırada Widmoss'a nezaket ziyaretinde bulunur, vergi olarak adlandırdıkları yıllık haracı talep ederlerdi. Widmoss kahyası Nephelos gezegeni adına bu meblağları toplayıp onlara ulaştırmakla yükümlüydü. Tiranlılar da formalite icabı gelip hesap defterlerini incelerdi. Kahya küçücük gemilerinden çıkmalarına bizzat yardım ederdi. Yemeklerde masanın baş köşesine oturur, ilk önce kendilerine servis yapılırdı. Konuştukları zaman diğer bütün sohbetler anında kesilirdi. Byron çocukken bu kadar küçük ve çirkin insanlara gösterilen bu hürmet karşısında hayrete düşerdi. Ancak iyice büyüdüğünde bir sığır çobanı babası için ne ifade ediyorsa, babasının da tiranlılar için o kadar şey ifade ettiğini öğrenmişti. Tiranlılarla uysalca konuşmayı ve kendilerine hitap ederken ekselansları demeyi de öğrenmişti. Hatta tüm bunları o kadar iyi öğrenmişti ki tam şu anda hükümdarlardan biriyle bir tiranlıyla karşı karşıyayken gerginlikle titremeden edemiyordu. Zindanı olarak gördüğü gemi Rodya'ya inmek üzere oldukları gün onun için gerçek anlamda bir hapishaneye dönüşmüştü. Kapısı çalınmış, içeriye iki iri yarı tayfa girmiş ve her iki yanında durmuşlardı. Peşleri sıra içeri giren kaptan tek düze bir sisle, ''Byron Farrell, bu geminin kaptanı olmanın bana verdiği yetkiyle seni tutukluyor ve Yüce Kral'ın komiseri tarafından sorguya çekilmen için seni alıkoyuyorum.'' demişti. Söz konusu komiser şu anda karşısında oturan küçük tiranlının ta kendisiydi. Dalgın ve ilgisiz görünüyordu. Yüce Kral ise halen tiranlıların ana gezegenindeki efsanevi taş sarayda yaşamakta olan tiran hanıydı. Byron etrafına kaçamak bakışlar attı. Onu fiziksel olarak herhangi bir yere bağlamamışlardı. Fakat her iki yanında mavi üniformaları içerisinde ikişer adet Tiran uzay polisi duruyordu. Üstelik silahlıydılar. Binbaşı rütbesi taşıyan beşinci bir polis ise komiserin masasının yanı başında dikilmekteydi. ''Sizin de biliyor olabileceğiniz üzere'' dedi komiser ince ve tiz bir sesle. Delikanlı odaya girdiğinden beri ilk kez konuşarak ''Eski White Moss kahyası vatana ihanet suçundan idam edildi.'' Solgun gözlerini Byron'a dikmişti. Bakışlarında nezaketten başka bir şey okunmuyordu. Byron istifini bozmadı. Bu konuyla ilgili hiçbir şey yapamamak onu rahatsız ediyordu. Onlara avazı çıktığı kadar bağırmak, ellerini kollarını çılgınca sallamak çok daha tatmin edici olurdu. Fakat böyle bir hareket babasını geri getirmezdi. Tiranlıların söze neden bu beyanla başladığını biliyordu. Onun direncini kırmak, kendisini ele vermesini sağlamak istiyorlardı. İşe yaramayacaktı. ''Benim adım Byron Mullane, dünyalıyım. Eğer kimliğimi sorguluyorsanız dünya konsolosuyla iletişime geçmek istiyorum.'' dedi sakince. ''Ah evet, ama şu anda tamamen gayri resmi bir aşamadayız. Dünyalı Byron Mullane olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Lakin...'' Aratap önündeki kağıtları işaret etti. ''Burada White Moss tarafından oğluna yazılmış mektuplar var. Ayrıca Byron Farrell adına kesilmiş bir üniversite kaydı faturası ve başlangıç egzersizleri için biletler de mevcut. Bunları bavulunuzda bulduk.'' Byron çaresizliğe kapıldığını hissetse de renk vermedi. ''Bavulum yasa dışı bir şekilde arandı, o yüzden bu belgelerin birer kanıt olarak gösterilmesini reddediyorum.'' ''Mahkemede değiliz Bay Farrell ya da Mullane. Bunları nasıl açıklıyorsunuz?'' ''Eğer bavulumda bulundularsa başka biri tarafından konulmuş olmalılar.'' Komiser bu yalana göz yumarak Byron'ı şaşırttı. İddiası çok zayıf, çok aptalcaydı. Buna rağmen komiser hiçbir şey söylememiş, onun yerine işaret parmağıyla siyah kapsülü tıklatmakla yetinmişti. ''Peki Rodia direktörüne iletilmek üzere yazılan bu tavsiye mektubu, bu da mı sizin değil?'' ''Hayır, o benim.'' dedi Byron planladığı gibi. ''Mektupta adı geçmiyordu. Direktöre yönelik bir suikast girişimi.'' Byron dehşete kapılarak durdu. Dikkatle hazırladığı konuşmayı nihayet sesli olarak dile getirmeye başladığında söyleyeceği şeyler kendisine hiç ikna edici görünmemişti. Komiser alaycı bir şekilde gülümsüyor muydu yoksa?'' Ama Aratap'ın güldüğü falan yoktu. Tiranlı hafifçe iç geçirip tecrübeli ellerle lenslerini çıkardı ve onları masada duran bir bardak tuzlu solüsyonun içine dikkatle bıraktı. Çıplak gözleri hafif suluydu. ''Ve sizin de bundan haberiniz oldu öyle mi? Dünyada, 500 ışık yılı ötede. Rodya'daki polis kuvvetlerimizin bile böyle bir şeyden haberi yok. Polisleriniz burada, bu komplo ise dünyada kuruldu.'' ''Anlıyorum, siz de onların casusu musunuz? Yoksa Henrik'i uyarmaya mı gidiyorsunuz?''
''İkincisi tabii ki.''
''Sahiden mi? Peki neden onu uyarmak isteyesiniz ki?''
''Tatmin edici bir ödül almayı umduğum için.''
Aratap gülümsedi. ''Bu dediğiniz kulağa bir nebze de olsa doğru geliyor ve önceki açıklamalarınıza gerçeklik payı katıyor. Bahsettiğiniz şu suikast girişiminin detayları nedir?''
''Bu bilgiyi yalnızca direktörle paylaşabilirim.''
Komiser kısa bir anlığına tereddüt etti, ardından omuzlarını silkti. ''Pekala, Tiranlılar olarak bölge siyasetiyle ne ilgileniyor ne de alakadar oluyoruz. Direktör ile sizin aranızda bir görüşme ayarlayacak ve böylece onun güvenliğini sağlama konusunda üzerimize düşeni yapmış olacağız. Adamların bavulunuz gelene kadar sizi alıkoyacak, ondan sonra gitmekte özgürsünüz. Bırakın onu.'' Silahlı adamlar Byron'a eşlik ederek odayı terk ettiler. Aratap lenslerini yeniden taktı ve eksikliklerinin neden olduğu o belli belirsiz acizlik hissi hemen kayboldu. Odada kalan binbaşıya dönüp, ''Sanırım gözümüzü genç Farrell'in üzerinden ayırmasak iyi olacak.'' dedi. Adam başıyla onayladı. ''Güzel, bir anlığına yalanlarına inandığınızı zannettim. Bana kalırsa anlattıkları çok tutarsız.''
Öyle, bu da onu bir süreliğine bizim için faydalı kılıyor. Casusluk filmleri izleyip yıldızlar arası entrikalarla ilgili bir şeyler bildiğini düşünen aptal gençleri idare etmek kolaydır. Ama o kesinlikle eski Kahya'nın oğlu.
Binbaşı tereddüt etti.
Emin misiniz? Ona karşı yapılan suçlamalar şüpheli ve yetersiz.
Kanıtların sahiden de düzmece olabileceğini mi söylemeye çalışıyorsunuz? İyi de ne amaçla?
Çocuk dikkatimizi gerçek Byron Farrell'den uzaklaştırmak için kurban edilen bir yem olabilir.
Hayır, bu çok abartılı. Ayrıca elimizde bir foto küp var.
Ne? Çocuğun mu? Kahya'nın oğlunun. Görmek ister misiniz? Kesinlikle.
Aratap masasının üstündeki bir kağıt ağırlığını kaldırdı. Her kenarı 7 santim uzunluğunda siyah renkli mat camdan yapılma basit bir küptü bu. Gerektiği takdirde bunu delikanlıya göstermeye niyetleniyordum. Oldukça hoş bir işlem.
Daha önce hiç fotoküp görmüş müydünüz binbaşı?
Kısa süre önce iç gezegenlerde keşfedildi. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir fotoküp gibi görünüyor ama baş aşağı çevrildiğinde otomatik bir molekül aranjmanı onu tamamen matlaştırıyor. Hoş bir icat.
Küpü baş aşağı çevirdi. Matlığı bir anlığına hafifçe titreşti. Ardından rüzgarın önünde dalgalanıp dağılan siyah bir sis misali yavaşça berraklaştı. Aratap kollarını göğsünde kavuşturarak sakince izledi. Derken küp su kadar şeffaf bir hal aldı ve gülümseyen, eksiksiz, canlı ve genç bir yüz çıktı ortaya. Aldığı bir nefesin tam ortasında sonsuza dek hapsedilmiş ve katılaştırılmıştı.
''Eski Kahya'nın eşyaları arasında bulundu.'' dedi Aratap. ''Ne düşünüyorsunuz?''
''Bu az önceki delikanlı hiç şüphesiz.''
''Evet.'' Tiranlı yönetici foto küpü düşünceli bir şekilde süzdü.
''Biliyor musunuz?'' Bir küpün içine neden aynı işlemle 6 fotoğraf birden sığdırılamadığını merak ediyorum. 6 yüzü var ve küpü sırayla her birinin üstüne koyarak bir dizi moleküler oryantasyon yaratılabilir. Siz küpü döndürdükçe birbirini takip eden 6 bağlantılı fotoğraf, yeni bir soluk ve görünüm kazanan, dinamikleştirilen statik bir fenomen. Bu yeni bir sanat şekli olabilir binbaşı.
Sesinden giderek artan bir heyecan okunuyordu. Ancak sessizliğini koruyan binbaşının yüzünde hafif küçümseyen bir ifade vardı.
Aratap sanatsal düşüncelerini çabucak bir kenara bırakıp, ''Ferli izletecek misiniz o halde?'' diye sordu.
''Elbette.
Hindrik'i de izleyin.''
''Hindrik mi?''
''Tabii ki, çocuğu serbest bırakmamın amacı da zaten bu. Cevaplanmasını istediğim bazı sorular var.'' Farrell neden Hinrik'i ziyaret ediyor? Aralarında nasıl bir bağlantı var? Merhum Kahya tek başına hareket etmiyordu. Arkasında iyi organize edilmiş bir komplo olmalı. Hatta kesinlikle var. Ve henüz niyetlerini keşfedebilmiş değiliz.
Ama Hinrik'in bununla bir ilgisi olamaz. Cesur olabilir ama kafası pek çalışmaz onun.
Orası öyle. Ama geri zekalı olması kendisini komplocular için faydalı bir araç haline getirebilir.
Eğer durum bundan ibaretse planlarımız için zayıflık teşkil ediyor demektir. Bu ihtimali göz ardı edemeyeceğimiz çok açık.
Aratap dalgın bir edayla elini salladı. Binbaşı ona selam durdu ve topuklarının üstünde dönüp odayı terk etti. İç çeken komiser fotoküpü düşünceli bir şekilde elinde ters çevirdi ve siyahlığın bir mürekkep dalgası misali fotoğrafı yeniden karartmasını izledi.
Hayat babasının zamanındayken daha basitti. Bir gezegeni ezip geçmenin zalimce bir ihtişamı vardı. Her şeyden bir haber bir delikanlıyı dikkatle kullanmaksa yalnızca zalimlikti. Ama gerekli bir zalimlik.
5. Bölüm Büyükbaşın Derdi. Homo sapienslerin yerleşim yerlerinden biri olan Rhodia direktörlüğü dünyayla kıyaslandığında o kadar eski bir geçmişe sahip değildir. Hatta Sirius ve Centauri sistemlerindeki gezegenlerle kıyaslandığında da öyle. Örneğin Arcturus gezegenleri 200 yıl önce Atbaşı Nebulası'nı kuşatan ilk uzay gemileri oksijen ve su bulunan yüzlerce gezegenin merkezini keşfettiği sıralarda kolonileştirilmiştir. Söz konusu gezegenler çok yakın kümelenmiştir ve bu gerçekten de büyük bir buluştur. Zira uzay gezegenlerle dolup taşsa da içlerinden çok azı insan organizmasının gereksinimlerini karşılayacak kimyasal bileşenlere sahiptir. Galakside 1 ila 2 milyar arası parlak yıldız bulunmaktadır. Bunların 500 milyar kadarı gezegendir. Bazılarının yer çekimi dünyaya nazaran %120 daha fazla veya %60 daha azdır. Dolayısıyla buralara kalıcı ikametgahlar kurmak imkansızdır. Bazıları çok sıcaktır, bazıları ise çok soğuk. Bazıları da zehirli bir atmosfere sahiptir. Atmosferinin büyük bir bölümü veya tamamı neon, metan, amonyak, klor hatta silikon, tetraflorürden oluşan gezegenler saptanmıştır. Bazıları sudan tamamen yoksunken saf sülfür dioksitten okyanusları olan gezegenler de bulunmuştur. Karbon yoksunu olanlar da vardır. Bunlardan birinin bile eksik olması gezegenin insan yaşamına elverişsiz sayılması için yeterlidir. O nedenle yüz binlerce dünya boş kalmıştır. Bununla birlikte üzerinde yaşanılabilir olanların sayısı da yaklaşık 4 milyondur. Tam olarak kaç tanesinin yaşanılabilir olduğu tartışmalı bir konudur. Galaktik Almanak'ta yer alan ve kusurlu kayıtlardan derlendiği itiraf edilen bilgilere göre Rodya insanoğlu tarafından kolonileştirilen 1098. dünyadır. Ne ironiktir ki daha sonra Rodya'yı hakimiyeti altına alan Tiran ise 1099.'dur. Trans-Nebula bölgesinin tarihi, gelişme ve ilerleme kaydeden diğer bölgelerinkiyle üzücü bir benzerlik göstermektedir. Arka arkaya gezegen cumhuriyetleri kurulmuş ve her hükümet kendi dünyasının sınırlarını belirlemiştir. Ekonominin gelişmesiyle birlikte komşu gezegenleri sömürgeleştirip kendi topluluklarına katmışlardır. Akabinde küçük imparatorluklar kurulmuş ve kaçınılmaz olarak birbirleriyle savaşmaya başlamışlardır. Hükümetlerin önce biri sonra da diğerleri savaş ganimetlerindeki ve liderlikteki dalgalanmalara bağlı olarak büyük bölgelerin üstünde hegemonya kurmuştur. Sadece Hinriyat Hanedanı'nın yönetimi altındaki Rodya uzunca bir istikrar sağlayabilmiştir. Hatta belki de 1 veya 2 yüzyıl içerisinde Trans-Nebula İmparatorluğunu kurma yolunda ilerliyor bile olabilirlerdi. Ta ki Tiranlılar gelip aynı işi 10 yıl içerisinde halledene kadar. İmparatorluğu kuranın Tiranlılar olması ironiktir. Çünkü büyük bir bölümü çöllerden oluşan kurak gezegenlerinin iticiliği sayesinde o güne dek yani 700 yıllık tarihleri boyunca istikrarsız bir özellik göstermek dışında çok fazla şey yapmamışlardır. Ancak Rodya direktörlüğü varlığını Tiranlılar geldikten sonra bile sürdürmüş, hatta daha bile büyümüştür. Hinriyat ailesi halk arasında popülerdir. Dolayısıyla varlıklarını devam ettirmeleri işgalcilerin gezegeni daha kolay kontrol etmesini sağlamıştır. Tiranlılar vergiler kendilerine ulaştırıldığı müddetçe tezahüratları kimin topladığına aldırış etmez. Şimdiki direktörler eski Hinriyatlar gibi değildir elbette. Direktörlük ezelden beri aile içinde yapılan bir seçimle belirlenmiş, böylece başa en muktedir kişinin geçmesi sağlanmıştır. Aynı amaç doğrultusunda aile fertleri evlat edinmeye teşvik edilmiştir. Ama Tiranlılar kendilerince nedenlerden ötürü artık seçimlere etki etmektedirler ve bunun sonucu olarak 20 yıl önce direktörlüğe Hinrik, kendisi bu ismi taşıyan 5. Hinriyat'tır, seçilmiştir. Zira Tiranlılar onu faydalı bir araç olarak görmüştür. Hinrik seçildiği yıllarda oldukça yakışıklı bir adamdı ve bugün bile Rodya Konseyi'ne hitap ederken etkileyici bir görüntü sergilemektedir. Saçları düzgünce ağarmış, gür bıyığı ise şaşırtıcı bir biçimde kızının gözleri kadar siyah kalmıştır. Hinrik o sırada öfkeyle burnundan solumakta olan kızıyla konuşuyordu. Direktörün boyu 1.80'den sadece 2 santim daha kısaydı, kızı ile arasındaysa yaklaşık 5 santim fark vardı. Kapkara saçları ve ayrı renkte gözleri olan çarpıcı bir kızdı ve o esnada öfkeden yüzü kararmıştı.
''Bunu yapamam, yapmayacağım.'' dedi bir kez daha.
''Ama Arta.'' dedi Henrik. ''Arta, mantıksız davranıyorsun. Peki ben ne yapacağım, ne yapabilirim? bulunduğum konum itibarıyla ne gibi bir seçeneğim var ki?
Eğer annem hayatta olsaydı mutlaka bir çıkar yol bulurdu.
Bir ayağını öfkeyle yere vurdu. Tam adı Artemisia'ydı. Hinriyatların her neslinde en az bir kadına verilen bir isimdi bu.
Evet evet, buna hiç şüphem yok. Ruhu şad olsun. Annen ne kadındı ama. Bazen ona çok benziyorsun. Bana ise hiç. Ama adama tek bir şans bile vermedin. Arta taliplinin şey, yani iyi yanlarını göz önünde bulundurdun mu?
Neymiş onlar?
Mesela birini havada şöyle bir salladı, bir müddet düşündü, sonra da vazgeçti. Kızına yaklaşıp bir elini teselli edercesine omzuna koydu, fakat Arta ondan kaçındı ve kızıl elbisesi havada dalgalandı.
Onunla bir akşam geçirdim dedi kız acı acı ve beni öpmeye kalkıştı. İğrençti.
Ama herkes öpüşür hayatım. Artık büyük annenin yaşadığı çağda değiliz. Ruhu şad olsun, bir öpücük nedir ki? Önemsiz bir şey. Adamın kanı kaynıyor Arta, delikanlılık işte.
Kanı koynuyormuş. O korkunç ve küçük adamın damarları en son 15 yıl önce bir kan naklinden hemen sonra kaynamıştır. Herif benden 10 santim daha kısa baba. Bir pigmeyle beraber toplum içine nasıl çıkarım?
O önemli bir adam, hem de çok önemli.
Önemli biri olması boyunu bir santim bile uzatmıyor. O da türünün geri kalanı gibi çarpık bacaklı, ayrıca ağzı da kokuyor.
Ağzı mı kokuyor?
Artemisia burnunu karıştırdı.
Aynen öyle. Berbat bir kokusu var. Çok rahatsız oldum ve bunu ona da söyledim.
Henrik bir müddet ağzı bir karış açık halde kala kaldı, ardından hırıltılı bir yarı fısıltıyla
''Ona söyledin mi? Tiran Kraliyet Sarayı erkanından birine nahoş bir karakteristik özelliği olduğunu mu ima ettin?'' diye sordu.
''Ama kokuyordu. Benim de bir burnum var, biliyorsun değil mi? Bana çok yaklaşınca onu tutup ittim. Gerçekten de hayranlık duyulası bir erkek. Sırt üstü yere kapaklandı ve bacakları havaya kalktı.''
Arta o anı parmaklarıyla canlandırmaya çalışsa da Henrik o esnada yüzünü ellerine gömüp inlediğinden bu hareketi göremedi.
5. Ayrımın sonu. Sayfa 57.